Ayrım 41, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Ünvan Değişiklik Sınavına Hazırlık Kitabı, sayfa 643. Yönetim, Liderlik ve Organizasyon. A. Yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları, insan, para, makine, malzeme, donanım, yardımcı hizmetleri, bilgi ve bunun gibi anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Bir yönetimin amaçları, A. Düzen amacı, iş görenlerin örgütün amaçlarına ulaşması için gerekli davranışları göstermeleridir. B. Kültürel amaçlar, örgüt kültürü, örgüt çalışanlarına uygun olmalı ve onları temsil etmelidir. C. Ekonomik amaçlar, örgüte kar sağlamaktır. 2. Yönetimin özellikleri. A. Beşerilik özelliği, insanın yalnızca insanlarla olan ilişkisinde yönetim faaliyeti söz konusudur. B. Amaç özelliği, örgütün belirli bir amacın olması ve bu amacın iş görenlerce benimsenmiş olmasıdır. C. İş bölüm ve uzmanlaşma özelliği, örgütün amacına ulaşılması için işin parçalara bölünmesi ve o işte uzman olanların o bölümde görevlendirilmesidir. D. İşbirliği özelliği, yönetim faaliyetinden arzulanan sonucun alınabilmesi için işbirliği gereklidir. E. Koordinasyon özelliği, işletmede faaliyet gösteren bölümlerin ve fertlerin uyum içinde çalışması esastır. F. Yaratıcılık özelliği, yöneticilerin yöneltme faaliyetini etkili bir şekilde gerçekleştirerek çalışanların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasını sağlamasıdır. G. Hiyerarşi özelliği, yönetimde alt üst ilişkisinin bulunmasıdır. H. Demokratiklik özelliği, örgütün amacı gerçekleştirilirken alınan kararlar ve uygulamada çalışanları da sürece dahil etmektir. I. Grup özelliği, yönetim bir grup faaliyettir. Birden fazla insanın bir arada bulunmaları ve sosyal ilişkileri yönetim sürecini başlatır. J. İletişim özelliği, örgütte ast ve üstlerin iletişim içinde olmasıdır. K. Yetki özelliği, yöneticinin aldığı kararları astlarına uygulatabilecek kişisel bir otoriteye sahip olmasıdır. L. Evrensellik özelliği, yönetim bütün organizasyonlarda yer alan evrensel bir süreçtir. 3. Yönetimin fonksiyonları, temel işlevleri. Yönetimin temel fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme ve denetimdir. A. Planlama, yönetimin ilk fonksiyonudur. Örgütte hangi işin ne zaman, nerede, nasıl ve kimin yapacağına, hangi olanakların kullanılacağına karar verilmesidir. Planlama tüm örgütü kapsar ve her kademede faaliyet gösteren örgüt çalışanlarına yol gösterir. B. Örgütleme, planlama aşamasına belirlenen işler bu aşamada gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan işlere uyum personeli atanır, iş tanımlamaları yapılır. Bu işlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçler ve uygulanacak yöntemler saptanır. B. Bir örgütlenmenin 3 temel ilkesi vardır. 1. İş bölüm ve uzmanlaşma ilkesi. 2. İstisna ilkesi, üst yönetimin örgütün faaliyetlerinin önem taşıyan kararlarla ilgilenmesidir. 3. Amaç birliği ilkesi. 4. Kumanda birliği ilkesi. 5. Hiyerarşik yapı ilkesi. 6. Yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi. 7. Yetki devri ilkesi. 8. Denge ilkesi, örgütte bölümler arasında yetkilerin görevlere göre dağıtılmasıdır. 9. Açıklama ilkesi, 10. Basitlik ve anlaşılırlık ilkesi, 11. Esneklik ilkesi, 12. Süreklilik ilkesi, 13. Yönetim alanı ilkesi. C. Yöneltme. Yöneltme, planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir. Açık, tam ve anlaşılır emirler sayesinde çalışanlar yapması gereken işlere yönlendirilir. Yöneltme faaliyetinin başarılı olması yöneticilerin liderlik özelliklerine bağlıdır. Yöneticinin etkin bir yöneltme yapabilmesi için gerekli olan bazı koşullar şunlardır. 1. Örgütten takım ruhu gerçekleştirilmelidir. 2. Yönetici personeli iyi tanımalıdır. 3. Görev sorumluluğu gelişmeyen kişiler örgütten uzaklaştırılmalıdır. 4. Yönetici personel ile işletme arasındaki işleri yakından tanımalıdır. 5. Yönetici çevresinde iyi bir örnek olmalıdır. 6. Personel devam denetimi altında bulundurulmalıdır. 7. Yöneltmede danışmalı bir sistem kurulmalıdır. 8. Yönetici ayrıntı içinde boğulmamaya dikkat etmelidir. 9. İyi bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurulmalıdır. D. Denetim, işletmenin yaptığı planlamanın sonucu ulaşıp ulaşmadığı ya da ne kadar ulaştığı konusu denetimin kontrol konusudur. Daha önce belirlenmiş standartlara mevcut durum karşılaştırılır ve meydana gelen sapmalar tespit edilir. Sapmaların tespitinden sonra düzeltici tedbirler alınır. 4. Yönetim yaklaşımları. A. Klasik yönetim öncesi dönem. Yönetim biliminin gelişimi klasik bilimsel yönetim ile 19. yüzyılda incelenmeye başlamıştır. Yönetim teorisinin gelişmesindeki en büyük etken endüstri devrimidir. Fabrikalaşmayla birlikte üretimin artması ile işçi girdi ve makine miktarı da artmıştır. Bunların artışıyla kontrol, uyumlaştırma ve yönetim sorunları ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki önemli düşünürler Charles Babbage, Robert Owen ve Adam Smith'tir. B. Klasik yönetim yaklaşımı, verimliliğin ve karın artırılması planlanmış en iyi organizasyon yapısı ve yönetim tarzı için uyulması gereken kuralları belirlenmiş ve bu kuralların her örgütte uygulanabileceği savunulmuştur. İşletmelerin mekanik unsurları üzerinde durularak verim amaçlanmış sosyal sistem olan organizasyonların önceden belirlenmiş kurallara göre bir makine gibi işlemesi amaçlanmıştır. Çalışanlar bir makine ile özdeşleştirilmiş ve onun sosyal ve psikolojik tarafına hiç önem verilmemiştir. Çalışanlar genelde çalışmayı sevmeyen, tembel, pasif, bencil, kendi çıkarlarını gözeten, hata yapmaya yatkın, güvenilir olmayan ancak ekonomik ödüllendirme ile motive olan bir yapı olarak görülmüştür. Bir bilimsel yönetim yaklaşımı kurucusu Frederick Taylor'dır. İnsan dahil tüm üretim faktörleri en verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Taylor'ın çeşitli fabrikalardaki gözlem ve görüş şunlardır. Verimsiz bir çalışma ortamı, fabrikalarda verimliliğin artması konusunda hiç çalışma yapılmıyordu. İşletme sahipleri işçiye az ücret ödüyordu. İşçilerin işten kaytarması, işçiler fazla çalışarak işletmenin karını artırıyor ancak bu kar karşılığında bir çıkar elde edemiyorlardı. Bu nedenle işçiler bilinçli olarak işten kaytarıyordu. İşlerde standartlaşma yok, işçilerin işe alınışına ve işe atanmasına yetenek ve kapasiteleri dikkate alınmıyordu. Bir işçi bir alanda uzmanlaşmıyor, iş yerinde her işi yapıyordu. İki yönetim süreci yaklaşımı, öncüsü Henry Fayol'dur. Fayol büyük organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiğiyle ilgilenmiştir. Fayol yönetimde planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerine durmuştur. Taylor örgütlerin alt düzeylerindeki işlerin planlanması ve yürütülmesiyle ilgilenirken Fayol yöneticiler ve yerine getirdikleri fonksiyonlarla ilgilenmiştir. Fayol'un yönetim ilkeleri şunlardır. İş bölümü, organizasyonun küçük birimleri ayırmak ve bu küçük birimleri o işten sorumlu ayrı bir görevli atamak gerekir. Yetki ve sorumluluk, yönetimin yetki ve sorumluluğu sahibi olmasıdır. Disiplin, kumanda birliği, her aslın sadece bir üstten emir alması ve ilk üstü atlayarak daha üst kademelerdeki yöneticilerle ilişki kurmaması ilkesidir. Yönetim birliği benzer işlerin bir yönetici tarafından yönetilmesidir. Genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü, işletmenin çıkarlarının bir kişi veya bir grup insanın çıkarlarından önde gelmesidir. Çalışanların ödüllendirilmesi ve iyi ücret ilkesi, merkezleşme ilkesi, güç ve yetkinin üst kademelerde toplanmasıdır. Hiyerarşi ilkesi, düzen ilkesi, her şeyin doğru yerinde ve doğru zamanda olmasıdır. Hakkaniyet ilkesi, yöneticilerin bütün çalışanlara hakkaniyetle davranmasıdır. Personelin devamlı ve denge ilkesi, personelin yeni bir işe girmesi halinde işi kısa zamanda öğrenmesi zor olması nedeniyle mevcut personelin devamlılığının sağlanmasıdır. Girişim ilkesi, yöneticilerin asların girişim güçlerini arttırmasıdır. Birlik ruhu ilkesi, 3. Bürokrasi yaklaşımı. Öncüsü Max Weber'dır. Yönetim felsefesinde alt üst ilişkilerin hakim olduğu bir hiyerarşik bürokratik model önerilmiştir. Organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi öngörülmüştür. Bürokratik yapının herhangi diğer bir yapıya nazaran çok üstün olduğunu belirtmiş ve bürokratik organizasyon yapısını geliştirmiştir. Bürokratik organizasyon yapısının temel özellikleri şöyledir. İleri uzmanlaşma, uygun iş gören uygun bölümde işe alınmasıyla kaynaklar verim bir şekilde kullanılabilir. Yetkinin hiyerarşisi, örgüt içinde elde edilen güce göre piramit şeklindeki bir yapıda hiyerarşik bir sistem olmalıdır. Böylece her kademe bir üst kademe tarafından kontrol edilebilecektir. Biçimsel kural ve kaideler, görevler önceden belirlenmiş, öğrenilmiş, kural ve kaideler ile halinde yazılı hale getirilmelidir. Böylece her kademede görevler somutlaştırılacaktır. Bütün elemanlar teknik bilgi, eğitim ve tecrübelerine göre çalıştırılırlar. Görevde gayri şahsilik, örgütte görevler işlerini kişisel değil, biçimsel bir şekilde yapacaklardır. C. Neoklasik yönetim yaklaşımı, klasik dönemin göz ardı ettiği insan unsurunu incelemiştir. Neoklasik yaklaşımın ele aldığı temel konular, insan davranışı, kişiler arası ilişkiler, grupların oluşması, grup davranışları, biçimsel olmayan organizasyonlardır. Neoklasik düşüncenin insana bakışı, insanın sosyal bir yapıda olmasından dolayı esas olarak sosyal ihtiyaçlarıyla motive edilir. Sanayi devrimiyle gelen iş bölümü ve rasyonelleşme, işçilerde tatminsizlik oluşturur. Bunun aşılması sosyal ilişkilere yönelme ile çözülür. Çalışanlar yönetimin kontrolü ve ödüllerinden ziyade çalışma grubu arkadaşlarından gelen etkilere karşı duyarlıdır. Yönetime karşı duyarlılık kontrol edenin çalışanları sosyal bir yapıda görmesine ve ihtiyaçlarını tatmin derecesine bağlıdır. Bir insan ilişkileri yaklaşımı, insanların birbirinden farklı olduğu yaklaşım üzerinde durulmaktadır. İnsanların farklı olması, yönetimin her insana farklı bakmasını ve buna uygun güdüleme sistemi kurmasını gerekli kılmaktadır. İnsan sadece biyolojik bir varlık değil, psikolojik ve sosyal yönü ağır basan bir varlıktır. Örgüt sosyal bir sistemdir. Bu nedenle her örgütün kendine özgü örgüt kültürü vardır. Heft Horney araştırmaları, F. Rose Hillsberger ve Elton Mayo bir bakıma insan ilişkileri hareketin başlangıcı olmuştur. İş yerinin fiziksel koşullarının ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları, fiziksel iyileştirmenin derecesi çalışanların verimi üzerine olumlu etki yaratacağı hipotezini test etmek istemişlerdir. 2. Davranışsal yaklaşım, 2A Elton Mayo, işletmede faaliyetler gruplarda yapılır, bireysellik tam anlamıyla söz konusu değildir demektedir. 2B Mary Parker Follett, örgütlerde grupların çalışması üzerinde önemli durmuştur. 2C Chester Bernard, örgütün ortaya çıkması için gerekli koşulları şöyle sıralamıştır. Ortak amaç, iletişim, çalışanların işbirliği arzusu. Bernard bu üç eleman olmadığı takdirde örgüt var olamaz demektedir. 2D Douglas McGregor, yöneticilerin aslarının durumları incelerken iki varsayımdan hareket edebileceklerini belirtmiş. Bu nedenle X ve Y teorilerini ortaya atmıştır. X teorisi varsayımları, insan doğuştan çalışmayı sevmez ve sürekli işten kaçar. Yönetim bu nedenle işten kaçmayı önleyici tedbirleri almalı, disipline önem vermeli ve çalışanı cezalandırmalıdır. İnsan doğru kararları tek başına alamadığı için yöneltilmeye ihtiyacı vardır, bencildir, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder. Y teorisi varsayımları, insan için çalışmak, oyun ya da dinlenmek kadar doğal ve haz vericidir. Sıkı denetim ve cezalara ihtiyaç yoktur. İnsanlar iş ve iş arkadaşlarını severse kendi kendini yönetecek, örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışacaktır. Uygun koşullar sağlanırsa insan sorumluluk kabul etmeyi öğrendiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir. Amaçlara bağlılık insanlara sunulan psikososyal ve kişilik ihtiyaçlarını karşılama gibi motive edici ögelere bağlıdır. D. Modern yönetim yaklaşımı, klasik ve neoklasik yönetim kuramları örgütü çevreden bağımsız birer kapalı sistem olarak ele almalarına karşılık modern yönetim kuramı örgütü çevresiyle eşleş içinde olan bir açık sistem olarak ele almıştır. Bu yaklaşıma göre işletmeler çevrelerinden aldıkları girdileri belirli bir dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra mal ve hizmet olarak topluma sunan birer açık sistemdirler. Modern yönetim kuramını diğer kuramlardan kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çünkü bu kuram önceki kuramların temel ilke ve esaslarını yeni ve değişik bir açıdan ele alıp yorumlanmış ve bir senteze ulaşmaya çalışmıştır. Bir sistem yaklaşımı, sistem belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu parçaların aynı zamanda dış çevreyle ilişkisi olan birleşik bir yapı, olay veya faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Sistemin özellikleri şunlardır. Bir sistem açık veya kapalı olabilir. Açık sistem, çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen sistemlere denir. Kapalı sistem, çevresiyle etkileşim içinde olmayan ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemleri vesaire denir. Her sistemde bir amaç vardır. Sistemler çevreyle ilişki kurarlar. Sistemde geri bildirim ilişkisi vardır. Sistem çevreye sunduğu çıktığın eksikliklerini ve aksaklıklarını geri bildirim sayesinde öğrenebilir. Sistemin kesin sınırları yoktur. Ancak bir sistemin varlığından bahsedebilmek için onu dış çevreden ayıran sınırların olması gerekir. Organizasyon dış çevreden ayırt edilmelidir. Sistemin alt sistemleri vardır. Sistemde olumlu ve olumsuz entropi görülür. Bu sistemde faaliyetlerin bozulması, dengenin kaybolması ve sonunda sistemin durması yönünde bir eğilim vardır. Entropi bu eğilimi ifade eder. Kapalı sistemler entropinin etkisinde kalır. Enerji kaybındaki artış sonuçta sistemin ölümüne neden olur. Açık sistemler bunun üstesinden gelebilme yeteneğine sahiptir. 2. Durumsallık yaklaşımı. Durumsallık yaklaşımı organizasyonu bir sistem olarak ele almakta ve organizasyon yapısını çeşitli iç ve dış şartlara göre şekil alan bir yapı olarak görmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre organizasyon yapıları ve işleyiş yöntemleri belli kural ve kaideye göre değil, organizasyonun iç ve dış çevre özellikleri, organizasyonda kullanılan teknoloji ve organizasyonun büyüklüğüne göre tasarlanır. Bu temel varsayıma göre yöneticilerin önceden benimseyebilecekleri hiçbir evrensel yönetim ilkesini veya yönetim tekniğinin bulunmayacağı kabul edilmektedir. 5. Yönetici. Yönetici bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran, fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordine eden ve kontrol eden kişidir. A. Yöneticide bulunması gereken nitelikler: insanları tanımak, objektif olmak, kendine güvenmek, yerinde kararlar alabilmek, yetkisini kullanabilmek, sorumluluk duygusuna sahip olmak, iradesi kuvvetli olmak. B. Yöneticilerin sınıflandırılması. B. 1. Sorumlulukları açısından sınıflandırılması. 1. Fonksiyonel yönetici. Bu yöneticiler örgütteki sadece bir fonksiyondan sorumludur. 2. Genel yönetici. Örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir. 3. Proje yöneticisi. Örgütte yapılması planlanan bir projenin gerçekleşmesinden sorumludur. B. 2. Hiyerarşik yapıya göre sınıflandırılması. 1. Üst düzey yöneticiler, genel müdür, başkan, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları, müsteşarlar, müdürler gibi yöneticilerden oluşur. Üst düzey yöneticilerin çalışmaları tüm organizasyon düzeniyle ilgili olup, ekonomik sistem içinde işletmenin amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye yöneliktir. Bir orta düzey yöneticiler, bölüm veya daire amirleri, servis şefleri, yardımcıları, genel sekreterler, daire amirleri ve yardımcıları gibi yöneticilerden oluşur. Plan geliştirir, bunları uygulama aşamasına koyar ve yapılanları kontrol eder, maliyetleri analiz eder, üst düzey yöneticilere rapor verirler. Üst yönetim tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli olan program ve faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludurlar. 2. Alt düzey yöneticiler, günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından sorumludurlar. İşçi, memur, hizmetli gibi çalışan ve herhangi bir yönetim görevi olmayan kişileri yöneten kısım şefleri, postabaşı, ustabaşı, baş kalfa, formen ve odacı başları gibi çeşitli çalışanlar alt düzey yöneticilerini oluştururlar. 6. Yönetim şekilleri. A. Otoriter yönetim şekli. Üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkin olduğu ve kararların üstten alta doğru bir emir zinciriyle alındığı yönetim şeklidir. B. Yarı otoriter yönetim şekli. Alt yönetimin üst yönetimin karar mekanizmasına biraz daha yoğun olarak katıldığı bir yönetim şeklidir. C. Demokratik yönetim şekli. Alt düzey yönetimin üst düzey yönetime karar verme sürecinde tam olarak katıldığı biz merkezli yönetim şeklidir. 7. Yöneticilerin oynadığı roller. A. Bireyler arası roller, temsil rolü, lider rolü, ilişki rolü. B. Bilgisayar roller, kontrol rolü, dağıtma rolü, sözcülük rolü. C. Karar verici roller, girişimci, anlaşmazlık çözme, kaynak dağıtma, müzakerecilik. B. Liderlik. Lider bir amaca doğru örgüt çalışanların peşinden sürükleyen ve onları belli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir. Liderlikle ilgili bazı önemli noktalar şöyledir. 1. Yönetici, yöneticilik ile lider, liderlik arasındaki farklar. Yönetici, yöneticilik, başkaları adına çalışan, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve sonuçları denetleyen kişidir. Başkalarının saptadığı, örneğin işverenin, amaçlara hizmet eder. Başkaları tarafından göreve getirilir. Gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi biçimsel yapıdan alır. Bir meslek uygulamasıdır. Formal bir örgüt yapısı içinde gerçekleşir. Tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılması ile ilgilidir. Yöneticinin görev tanımı vardır. Eğitim, ölçme, prosedürler ve bunun gibi dayanan bilimsel yanı ağır basan bir iştir. Tanımlanan hedeflere ulaşma işidir. Lider, liderlik, bağlı olunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışa yönelten kişidir. Amaçları kendisi saptamaktadır. İçinde bulunduğu gruptan doğar ve aynı grubu davranışa yöneltir. Başkalarına iş yaptırma gücünü yasal yetkilerden değil, kişisel özelliklerden ve içinde bulunduğu koşullardan alır. İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir. Formal yapı şart değildir. Hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesiyle ilgilidir. Liderin görev tanımı yoktur. İnsanları kendi istekleriyle davranışa sevk edebilme, insanlara ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları hedefler verebilme, yani sanat yanı ağır basan bir iştir. Değişimi, dönüşüm yapabilme işidir. İki liderlik teorileri, A özellik teorisi. Bu teoriye göre liderin sahip olduğu özellikler o kişinin lider olmasını sağlayan faktördür. Bir kişinin lider olabilmesi için zeka, özgüven, kararlılık, dürüstlük, sosyalleşebilme yeteneği gibi çeşitli özelliklere sahip olması gerekmektedir. B davranışsal liderlik teorileri, özellikler teorisinin aksine davranışsal liderlik teorileri, liderliğin doğuştan gelen bir ayrıcalık olmadığını, eğitimde bireylere liderlik özelliklerinin kazandırabileceğini ileri sürmektedirler. Bu teorilerde temel amaç liderlerin belirgin ve benzer ne tür davranışlar gösterdiklerini ortaya koymak, böylece de davranışlarla liderliği açıklamaya çalışmak olmuştur. Davranışsal liderlik teorileriyle ilgili Ohio State ve Michigan üniversitelerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bir, Ohio State Üniversitesi liderlik araştırması, liderlik davranışına ilişkin çeşitli boyutların belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Yapılan analizlerde bu boyutlar iki temel boyut etrafında bütünleştirilmiştir. Bu iki temel boyut kişi dikkate alma, birey yönetimlik ve inisiyatif görev yönelimlilik olarak adlandırılmaktadır. 2. Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırması. Bu araştırmasında amaç davranışsal özelliklerle performans aracında bağlantı kurmaktır. Michigan Üniversitesi araştırmasında da liderlik davranışına ilişkin iki boyut ortaya konmuştur. Bu boyutlar kişiye yönelik davranış ve işe yönelik davranış olarak adlandırılmaktadır. C. Durumsal liderlik teorileri, örgütün içinde bulunduğu çevre koşulları ile etkili liderlik arasında yakın bir ilişki vardır. Çevresel koşullar liderin liderlik tarzını ve davranışlarını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Durumsal liderlik teorisine göre lider değişen ortama uygun özellikler taşımalı ve mümkünse kendisini çevre koşullarına hızlı bir şekilde adapte edebilmelidir. Durumsal liderlikle ilgili ortaya atılan iki temel teori şunlardır. Fred Fiedler'in etkin önderlik modeli. Bu modelde liderlerin davranışlarının etkinliğini belirleyen üç önemli durumsal değişken vardır. Bunlar lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler, başarılacak işin niteliği, liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi. 2. Yol amaç teorisi. Bu teoriye göre liderin görevi takipçilerin amaçlarına ulaşmaları için gerekli olan bilgi, destek ve diğer kaynakları sağlamak ve onlara yol göstermektir. Liderlerde bulunması gereken 4 çeşit liderlik davranışı şöyledir. Yönlendirici lider, destekleyici lider, katılımcı lider, başarıya yönelik lider. Liderin sergilediği davranışlar izleyenlerin kişilik özelliklerine, izleyenler üzerinde oluşacak zaman ve çevre baskısına, ayrıca işin niteliği gibi faktörlere göre değişmektedir. 3. Liderlik tarzları. A. Geleneksel liderlik tarzları. 1. Otokratik liderlik. Lider örgütte katılımcılığı desteklememekte ve tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışmaktadır. Aslarını emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive ederler. İki, demokratik katılımcı liderlik her konuda takipçilerin fikrini almakta ve katılımcılığı benimsemektedir. Sahip oldukları yönetim yetkisini grup üyeleriyle paylaşma eğilimi gösterirler. Çalışanları yaptıkları işleri hakkında bilgilendirmekte, fikirlerini söylemeleri ve öneri geliştirmek için onları cesaretlendirmektedirler. 3. Tam serbestlik tanıyan liberal liderlik, takipçilere hiç müdahale etmeden onlara tam bir serbestlik tanımaktadır. Liderler sahip oldukları yönetim yetkisini pek kullanmazlar, kendilerine verilen gücü kullanmaz ve sorumluluk almazlar. Grup üyelerini kendi hallerine bırakırlar ve her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemelerine, plan ve programlarını yapmalarına imkan verirler. B. Çağdaş liderlik tarzları. 1. Karizmatik liderlik. Karizma kavramı liderin iletişimde bulunduğu diğer kişilerin güvenini, beğenisini, takdirini kazanma yetisiyle onlar üzerinde etkileyici bir güce sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Kendini oldukça fazla güvenen, vizyonlarını açıkça belirten ve ortamda gereksinim duyulan etkileyici güce sahip kişilerdir. 2. Etkileşimci liderlik, öncelik çalışanların daha verimli ve etkin şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Etkileşimci liderlerin özellikle üyelerinin fiziksel ve güvenlik gereksinimi üzerine odaklanır. Etkileşimci liderler üyelerinin işleri başarma ve amaçlara ulaşma noktasında harekete geçirmeye çalışırlar. 3. Dönüşümsel liderlik. Dönüşümsel liderlik, değişen çevre koşullarına uygun bir şekilde örgütte dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme, güven ve cesaret uyandırarak izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileme, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecidir. Dönüşümsel liderlik içinde bulunan çevreyi şekillendirme, hatta yeniden yaratma sürecidir. 4. Yetki ve güç. A. Yetki. Yetki, bireye örgütte sahip olduğu mevkiye göre örgüt tarafından verilmiş olan başkalarının davranışlarını biçimsel ilişkiler çerçevesinde belirleme hakkıdır. B. Yetki türleri. B1. Kaynaklarına göre yetki türleri. 1. Geleneksel yetki. Bu yetkinin doğuştan kazanıldığı kabul edilir. Aile içinde babadan oğula ya da velihat olan bireylere doğal olarak aktarılan yetki türüdür. Bu tür yetkiye sahip bir üste astar mutlak surette itaat eder. 2. Karizmatik yetki. Karizmatik yetki, kişinin iş yaptırma gücünü tanrı vergisi kişisel üstünlüğünden aldığı yetki türüdür. Örgütlerde karizmatik yetkiye sahip olan kişiler bu yetkiyi bulundukları mevkiye bağlı olmaksızın elde ederler. Dolayısıyla karizmatik yetki, örgütteki formal yapı sonucu ortaya çıkan bir yetki türü değildir. 3. Rasyonel yetki. Rasyonel yetkin diğer adı yasal yetkidir. Bireyin sahip olduğu yetki, kişinin şahsıyla değil, yasal düzenlemelerle sahip olduğu yetkidir. B2. Biçimsel organizasyon ilişkilerine göre yetki türleri. 1. Komuta yetki. Bu yetki, bir örgütte emir verme ve iş yaptırma gücünü temsil eder. Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yukarıdan aşağıya doğru bir yön takip eder. Bu yetkiye göre her üst kendisinden sonra gelen aslında emir verme hakkına sahiptir. 2. Kurmay yetki. Kurmay yetki, bireye danışmanlık yapma hakkı verir. Bu yetkiye sahip kişinin emir verip iş yaptırma hakkı yoktur. Bu yetkiye sahip kişi kendi uzmanlık alanıyla ilgili konularda karar verecek yöneticiyi bilgilendirir. Yöneticinin alacağı kararları kolaylaştırarak isabetli karar almasını sağlar. 3. Fonksiyonel yetki. Fonksiyonel yetki de bir yöneticinin uzmanlık alanıyla ilgili çalıştığı bölümün dışında bir başka bölüme kendi bölümünün işleriyle ilgili bilgileri ve aldığı kararları diğer bölümün yöneticisine iletme yetkisini ifade eder. C. Güç. Güç, örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir bireyin veya birimin başkalarını etkileyerek arzulanan hedeflere ulaşılmasını sağlanmasıdır. D. Güç türleri. D1. Örgütsel güç türleri. 1. Yasal güç. Bir organizasyonda sahip olunan mevki ya da role dayalı sahip olunan mevki ve yetki sonucu kişinin elde ettiği güçtür. 2. Ödüllendirme gücü. Ödüllendirme gücü, bir yöneticinin çalışanların davranışlarını ödül verme yoluyla etkileme becerisidir. 3. Zorlayıcı güç. Zorlayıcı güç temelde korkutmaya ve cezalara dayanmaktadır. Zorlayıcı güç sahibi yöneticiler aslarının istemedikleri davranışlarını değiştirmek için farklı cezalandırma araçlarıyla onları etkilerler. D2. Bireysel güç türleri. 1. Uzmanlık gücü. Uzmanlık gücü, kişinin sahip olduğu eğitim düzeyi, tecrübe gibi bireysel yetkinliklere bağlı olarak başkalarını etkileme yeteneğidir. 2. Benzeşim gücü. Benzeşim gücü ile etkisi altında kalınan kişiye isteyerek benzemeye çalışma ya da ona özenme temeline dayanır. C. Organizasyon. Organizasyon amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması işleri yapacak. Personelin ve yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, faaliyetlerin etkin için gerekli fiziki ortamın hazırlanması çabalarının tümüdür. Bir organizasyon temel kuralları: A. Amaç birliği kuralı, B. Yönetim alanı kuralı, C. Yönetim birliği kuralı, D. Komuta birliği kuralı, E. Yetki ve sorumlulukların açıklığı ve dengesi kuralı, F. Haberleşme kanalı ve şekli kuralı, G. Ayrılık gözetme kuralı, H. Personel dağıtımında denge kuralı, I. Kaynakların dağılımında denge kuralı, J. İş bölüm ve uzmanlık derecesi kuralı, K. Gelişme yeteneği kuralı. 41. ayrımın sonu, sayfa 663.